Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Biliyorsunuz geçen pazar günü sizleri Getsemani bahçesine götürmüştüm. Ve orada 11 ayetlik parça içerisinde yer almış olan ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık. Ama konu oldukça derin olmuş olduğu için, içeriği çok dolu olmuş olduğu için böyle hızlı bir şekilde geçip gitmek istemedim. O yüzden geri kalan kısmını bugün, yani Perşembe günü paylaşıp tamamlamak istedim. Öyle ki birkaç gün sonra pazar günü Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla, sevinçle kutlayacağız. Ve ben de bu konuyla ilgili paylaşımı sizlerle yapacağım. İşte bu paylaşımı yapabilmek adına bu yapmakta olduğum konuşma aslında pazar günü yapacağım konuşmaya bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Rabbimiz İsa Mesih Golgota tepesinde dikilmiş olan o acımasız çarmıh ölümüne gitmezden önce, evet, zeytinlik bahçesi olarak zeytin sıkılan yer anlamına gelen Getsemani bahçesine gitmesi ve orada birkaç saatlik anı yaşaması gerekiyordu değerli kardeşler. Ve Rabbimiz özellikle Getsemani bahçesini seçmiş olması tesadüf olmadığının altını önemli çizmiştim hatırlarsanız. Çünkü bir başka yere gidebilirdi ama özellikle Getsemani bahçesini seçmiş olmasının ileriye dönük bir mesaj ifade ettiğinin altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Ve şöyle demiştim, şöyle devam etmiştim. Bizler bu Getsemani bahçesiyle ilgili gerçeği anlayabilmek için çıkış 12. bölüme ilk fısıh kurbanının yapıldığı döneme gitmek zorunda olduğumuzun altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. O yüzden sizi çıkış 12. bölüme götürdüm. Çünkü orada biliyorsunuz Mısır köleliğinden nasıl kurtulacaklarıyla ilgili bir açıklama detaylı bir şekilde orada yer alıyordu. Biliyorsunuz orada ilk fısıh kutlaması gerçekleşti. İlk fısıh kurbanı sonrası Firavun, Mısır Firavunu Musa'yı ve Harun'u çağırıp şunları söylemişti. 12. bölümün 31. ayetinde siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. Evet. Sonrasında da bunun sonucunu yine aynı bölümün 41. ayetinde şöyle okumuştuk. 430 yılın sonuncu günü Rabbin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti. Evet. Fısıh kurbanı sonrası halk Mısır'ın tutsaklığından, köleliğinden özgürlüğe kavuşmuşlardı sevgili kardeşler. Fısıh kurbanından akan kan halkı ölüm meleğinden korumuştu. İşte aynı şekilde Getsemani bahçesinde yaşananlar ileride Rabbimizi bekleyen sürece bir hazırlıktı. Rab Tanrı Musa aracılığıyla halkı Mısır köleliğinden kurtardıktan sonra başkâhinin seçilmesi konusunda Tanrı ne yapıyor? Musa'ya buyruk veriyor. Çıkış 29. bölümde. Şöyle diyor ilk ayette, bana kâhinlik edebilmek için Harun'la oğullarını diyor kutsal kılmak üzere. Bakın, kâhinlik edebilmek için kutsal kılınmak. Demek ki kâhinlik edebilmenin ön koşulunun ne olduğu burada bu ayet aracılığıyla önümüze konuyor. Kâhin olacak olan kişi kutsal kılınması gerekiyordu. Verilen o özel görevi yerine getirebilmesi için. Peki nasıl kutsal kılınacaktı bu kişi? Kutsal kitaba baktığımızda çok net bir şekilde bu kutsal kılınmak yağ ile meshedilerek gerçekleşiyordu. Ki o dönemde krallar da göreve atanmadan önce yağla meshedilerek göreve atanmışlardı. Evet, Musa ne yapıyor? Baktığımız zaman halkı kölelikten kurtarıyor. Yani onun yüklendiği sorumluluk halkı tutsaklıktan kurtarmaktı. Harun'un görevine yüklendiği sorumluluğa baktığımız zaman insanların günahları için ne yapacaktı? Tapınakta kurban sunacaktı. Demek ki kurban sunacak olan kişi baş kâhin olarak atanmış olan Harun'du. Evet, şimdi bakıyoruz, iki ayrı görev olduğunu söylemiştim. Musa'nın görevi tutsaklıktan özgür kılmak. Harun'un görevi kurban sunmak. Demek ki tutsaklıktan özgür etme eylemi ile kurban sunma eyleminin bir bütünlük içerisinde olduğunu, iç içe birbirini tamamlamış olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü bu her iki görevi de Rabbimiz bir şekilde ne yaptı? Çarmıhta yerine getirdi. Bu iki görevi de üstlenerek değerli kardeşler. Demek ki bu iki görev ileriye dönük bir mesaj olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Şimdi çarmıha baktığımızda evet, gerçekten de Rabbimiz çarmıhta gerçekleştirdiği bu kurtuluş aracılığıyla tüm insanlık alemini ne yapıyordu? Günahın tutsaklığından özgür ederek akıttığı kan aracılığıyla özgürlüğe kavuşturuyordu. Sonsuz yaşamın sahibi olmalarını da sağlamış oluyordu değerli kardeşler. Yani kurban aracılığıyla onları hem aklamış hem de özgürlüğe kavuşturmuş oluyordu. Şöyle devam etmiştim. Seçim sonrası seçilmiş olan kişi evet yağ ile meshedilmesi gerekiyordu. O nedenle Musa'ya çıkış 30. bölümün 30. ayetinde Rab Tanrı şöyle dedi, bana kâhin olmaları için Harun'la oğullarını meshedip kutsal kıl. Şimdi Musa da ne yapıyor? Harun'u yağ ile meshederek kutsal kıldığını okuyoruz Leviler 8. bölümün 12. ayetinde. Zeytinyağı burada çok gerçekten bir önem yer ettiğini, yer tuttuğunu, çok önemli bir yer aldığının altını önemli bir şekilde çizmiştim kutsal kitaba baktığımız zaman. Çünkü eski antlaşmada yer almış olan mesyağı, o zeytinyağı ile gerçekleşiyordu. Ama o yağın içerisine de bir takım kokular da ilave edilerek hazırlanıyordu. Ve hazırlanan yağ başa dökülüyordu. Kişi göreve atanırken, ki bunu da yine 30. bölümün 22. ayetinden itibaren okuyabiliyoruz. 30. ayete kadar olan kesimdi. Ve bu harika bir şekilde bize 133. mezmurda özetlendiğini söylemiştim. İkinci ayete baktığımız zaman. Şöyle okumuştuk, başa sürülen değerli yağ gibi sakaldan, Harun'un sakalından, kaftanın yakasına dek inen yağ. Şimdi açıkça ortaya çıkıyor ki yağın önemi nedeniyle, bakın, bu yağ olması gerektiği için Rabbimiz de çarmıh öncesi herhangi bir yerde değil, zeytin sıkılan yer anlamına gelen Getsemani bahçesine gitmek zorundaydı. Gitmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Harun baş kahin olmak için seçilmişti. Rabbimiz de biliyorsunuz İbraniler 9. bölümün 11. ayetine baktığımız zaman orada baş kahin olduğu gerçeği önümüze çok net bir şekilde konmakta. Mesih diyor, gelecek iyi işlerin baş kaynağı olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan diyor, daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Demek ki Harun kurban sunmak için atanmıştı yağ ile meshedilerek. Evet. Davut da atanmıştı. Nasıl? Samuel tarafından yağ ile mes edilerek değerli kardeşler. Yağla mes edildikten sonra diyor kutsal söz 1. Samuel 16. bölümde Davut hakkında okurken 13. ayette o günden başlayarak, yani mes edildikten sonra diyor Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü biçimde indi. Ne zaman indi? Bakın bu çok önemli. Yağ ile mes edildikten sonra kutsal ruhun Davut'un üzerine indiğini görüyoruz. Demek ki yağ ile mes edilme olayı neyle iç içe olduğu gerçeği ortaya çıkıyor? Kutsal ruh ile iç içe olduğu bir bağlantı olduğu gerçeği ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Evet, Davut yağ ile mes edildikten sonra kutsal ruh ile donatılmış oldu. Evet, tekrar altını çiziyorum. Yağ kutsal ruhun simgesiydi. Ve Rabbimizin kendisi de bunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. 4. bölüm Luka 4:18'de okumuştuk bunu. O beni diyor yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Biliyorsunuz tapınakta Yaşaya yanlış hatırlamıyorsam 61. bölümden bir parça okumazdan önce buradaki sözleri söylemek zorunda kaldı. O beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Peki nasıl mesetti Rab Tanrı? Yüce olan Tanrı İsa Mesih'i nasıl mesetti? Kutsal ruh aracılığıyla. Demek ki kutsal ruh Mesih'in üzerine inmesiyle o mesedilmiş oldu. Bugün bizler yağ ile mesediliyor muyuz? Hayır. Yani Rab bizi kurtardı ve bu yeryüzünde canlara, kurtulmamış canlara ulaşabilmek için bu görev öncesi Rab ne yaptı? Bizi kutsal ruh ile donattı. Yani Kutsal Ruh'un iman aracılığıyla yüreğimizde konut kurmuş olması bizim önde duran görevimize, kurtuluş haberini götürme görevine hazır olduğumuzun çok net bir şekilde açıklanışıydı sevgili kardeşler. Düşünün, günahın lekesi bile olmayan günah sunusu olacaktı. O nedenle Pavlos bu gerçeği açıkça dile getiriyordu Korintoslara yazılan ikinci mektupta. 5. bölüm 21. ayette Tanrı diyor, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Tüm insanlığın günahlarını yüklenerek günah olmuş ve bunun sonucu olarak da günah kütlesi olmuş olduğu için evet, Baba Tanrı tarafından yalnız bırakılmıştı. Lanetlenmişti. Onun için Pavlos'un Galatalara yazdığı mektupta 3. bölümde şöyle okuyoruz. İmanla aklanalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı diyor. 13. ayet. Demek ki ne için? Evet, imanla aklanarak sonsuz yaşamın sahibi olabilelim diye. Ve şöyle noktalamıştım şu sözlerle. Evet, Rab bizi kurtarmak için, Rab bizi aklamak için, sonsuz yaşamın sahibi olabilmek için o acımasız çarmıhta, ama o acımasız çarmıh öncesi de o Getsemani bahçesine acıları yoğun bir şekilde yaşadığı ve terinin kan damlaları olarak düştüğü o bahçeye gitmesi gerekiyordu. Bu da bizim onun önünde ne kadar önemli bir değer taşıdığımızı net bir şekilde göstergesiydi sevgili kardeşler. Evet, bu şekilde noktalamıştım. Ve geri kalan kısmını hızlı bir şekilde devam ederek noktalamak istiyorum. Konuyu tamamlamak istiyorum. Başta da ifade ettiğim gibi sevgili kardeşler, Getsemani denilen bu bahçede ne gerçekleşiyordu? Yağ sıkılarak yağ üretiliyordu. Ama orada bambaşka bir olay gerçekleşecekti. O akşam bambaşka bir olay gerçekleşecekti. Rabbimiz İsa Mesih korkunç yük altında, değerli kardeşler, tüm insanlığın günahı altında, o günahın getirmiş olduğu o ağırlık, o yük altında yüreği ve ruhu inliyordu. Gerçekten de o iki taş arasında o ezilen zeytin gibi. Bu durumu açıklayan, özetleyen 3 tane söz var değerli kardeşler. 37. ve 38. ayetlere baktığımız zaman keder diyor, ağırlık ve sıkıntı. Bakın, bütün burada yer alan 3 söz, Rabbimizin kederlenmiş olması, ağır bir yük altında eziliyor olması, sıkıntı çekiyor olması ve ter damlaları olarak bunun dışa yansımış olması, değerli kardeşler, tek bir nedeni vardı. Biz insanlık aleminin o cehennem ateşinden kurtulabilmesi içindi değerli kardeşler. Gerçekten de bu da şunu açıklıyor ki kurtuluşumuz o kadar kolay olmayacaktı. İşte o nedenle değerli kardeşler, o yere dökülen ter damlaları kana dönüşmüştü değerli kardeşler. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Bakın değerli kardeşler, tam 3 kez Rabbimiz yaşananlar karşısında hem 39. ayette, hem 42. ayette, hem de 44. ayette tam 3 kez değerli kardeşler aynı ifadeyi kullanarak dua ediyor. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil diyor, senin isteğin olsun. Şimdi ben doğal olaraktan düşünüyorum. Ne olabilirdi bu kasenin içerisinde? Ne vardı ki bu kasede Rabbimiz bu kadar acı çekiyordu? Ne olabilirdi? Bunun üzerinde biraz böyle düşündüğümde ya da kafa yorduğumda değerli kardeşler gerçekten de şunu söyleyebilirim. Bizler Rabbimizin orada o bahçede yaşadıklarını anlayabilmemiz için o kasenin ne olduğunu, kutsal kitapta o kasenin ne anlam ifade ettiğini anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Bakın kutsal kitaba baktığımızda örneğin Yeşaya peygamber İsa'dan yaklaşık 700-730 yıl önce gelmiş olan bu kişi bu kaseyi 51. bölümde 22. ayette gazabın kasesi olaraktan ifade ediyor. Gazap kasesi. Ve ilginç olan Yeremia'ya baktığımız zaman Yeremia kitabına 25. bölüm 15. ayete baktığımız zaman orada bu kase için şu ifadeleri kullanıyor Yeremia. Öfke şarabıyla dolu kase. Ve Hezekiel kitabına baktığımız zaman 23. bölüm 33. ayetinin ikinci kısmına, B kısmına baktığımız zaman orada da yıkım, perişanlık kasesi olarak ifade ediliyor. Bakın 3 ayrı ayet ve 3 ayrı ifade. Ama ilginç olan bu 3 ayrı ifade birbirleriyle örtüşen yani iç içe olan ifadeler olduğunu görüyoruz. Gazap, öfke, yıkım ve perişanlık. Yani birbirini çok harika bir şekilde tamamlıyor değerli kardeşler. Demek ki tüm insanlığın günahı, bakın günahın bırakın lekesini, günahın gölgesi bile olmayan Rabbimizin üzerine inecekti. İşte Rabbimiz o kaseye baktığında değerli kardeşler, o öfkek kasesine baktığında günahların sonucu Tanrı'nın öfkesini gördü. O kaseye baktığında o perişanlığı, o günahın sonucu ortaya çıkacak olan o yıkımı net bir şekilde gördü. Yani Adem'den başlayarak değerli kardeşler, tüm insanlığın geçmiş, şimdiki ve gelecekte olacak olan bütün günahlarını net bir şekilde görmüştü değerli kardeşler. Çünkü bizler günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Günahlı olduğumuz için, maya günahlı olmuş olduğu için günah işliyoruz. O açıdan bizim ileride işleyeceğimiz günahları bile günahlı varlığa sahip olduğumuz için o günah işleyeceğimiz o dönemi bile, o günahları bile, ileride olacak günahları bile Rabbimiz net bir şekilde görmüştü. Ve Romalılar 5. bölüm 12. ayette şöyle vurgulanıyor, ifade ediliyor bu gerçek. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi diyor. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı çünkü hepsi günah işledi. Evet, Golgota tepesinde dikilmiş olan o çarmık üzerinde kendini feda edecek olan Rabbimizin üzerine tüm günahlar, tüm insanlığın günahı konmuş ve Rabbimiz bir günah sunusu, yani bir kurban olmuştu değerli kardeşler. Evet, Harun günahlar için kurban sunmuştu. Ama bakın, burada Rabbimizin kendisi de ileride kendisi günah olacaktı değerli kardeşler. Kendisi kurban olacaktı. Başka bir ifadeyle, onun cennetine sahip olabilelim diye korkunç cehennemi Rabbimiz ne yapmıştı? Üzerine almıştı. Yeşaya bunu o kadar güzel ifade ediyor ki, 53. bölüme baktığımız zaman diyor ki, acılar adamı. Acılar adamı. Evet. Demek ki bu da neyi gösteriyor? Gerçekten de değerli kardeşler, Rabbimiz, kurtarıcımız, Efendimiz İsa Mesih, günahlarımızla ilgili bütün sorunu etkin bir biçimde halletmiş olduğunu önümüze koyuyor, hamdolsun. Bakın, İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl öncesi Davut peygamber ileriye bakarak çarmıhtaki ölümü 22. mezmurda şu sözlerle dile getirmişti 14. ayette. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarımdan çıkıyor. Yani çarmıhta asılı olan bedenin ne duruma geleceğini Davut ileriye baktığında net bir şekilde görmüştü. Düşünün, 1000 yıl öncesi. Ve ilginç olan, o dönemde, Davut'un yaşadığı dönemde çarmıh ölümü yok. Ama Davut ileriye baktığında bunu görebiliyor. Ve şöyle ifade ediyor: yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Yani çarmıhta asılı olan bedenin nasıl bir süreç içerisine girdiğini, yani adım adım zaman geçtikçe aşağıya doğru sarkıldığını, aşağı doğru sallandığını okuyoruz. Ve sonuç, 6. ayette şöyle ifade ediliyor 22. mezmur: ben insan değil, toprak kurduyum. Bakın, toprak kurdu. Toprakta sürünen bir kurt. Bakın değerli kardeşler, bundan daha aşağısı var mı? Yok. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor: Rabbimiz biz günahkarlar için göksel tahtını terk ederek en dibe kadar, en aşağılara kadar alçalması, gitmesi gerekiyordu. Dahası da vardı tabii ki. O günahlar karşısında, o günahlar sonucunda sevgili kardeşler, kendisini bekleyen korkunç acılar. Rabbimiz bunun da olacağını biliyordu. Evet, acılar olacaktı, günahın bir getirisi vardı. Korkunç acılar. Neden? Çünkü o günahın ortadan kalkabilmesi için kurban gerekiyordu. Rab bunu gördü. Ama o kurban acılarla kendisini ifade edecekti. Onun için Luka 9. bölüm 22. ayette bu çok önceden bildiriliyordu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerekiyor. Evet. İnsanlık alemi, insanlık uğruna, evet, yaşamını feda etmesi, vermiş olma zamanı gelmişti Rabbimizin. Alay edilecek, tokatlanacak, yüzüne tükürülecek ve ucunda metal parçaları olan, ki bunu yeri geldiğinde defalarca ifade etmişimdir. O kırbaç uçları, kırbaç iplerinin ucunda metal parçaları vardı ki vurulduğunda vücuda batıp çekildiğinde de o vücudu parçalıyordu değerli kardeşler. Evet, vücut parçalanacaktı. Eminim ki o kaba baktığında, o kaseye baktığında eminim ki o ileride değerli kardeşler Petrus 3 kez İsa'yı inkar edeceğini de net bir şekilde görecekti. Terk edilmişti. Yalnızlık. Düşünün, 3,5 yıl süre boyunca hizmet etmiş, ayaklarını bile yıkamış olduğu kişi onu terk edecekti. Asıl korkunç, acı yaratan da buydu zaten. Terk edilmek. Gerçekten de insan bu yaşananları düşündüğünde değerli kardeşler çok daha iyi anlayabiliyor. Tek ter olarak o düşen kan damlalarını. Evet, Petrus'un inkar etmiş olması tüm insanlığın günahları ona korkunç derecede acı vermişti. Bu kesin. Ama o acıların ötesinde çok daha korkunç olan başka bir deneyim bekliyordu onu. Neydi o? Babası tarafından da terk edilmek. Evet, sadece babası tarafından değil, az önce ifade ettiğim gibi öğrencileri tarafından da terk edilmişti değerli kardeşler. Yalnız bırakılmıştı. Kendisine verilen karşılık buydu. Bakın, ne babaya dönebildi ne de öğrencilerine, yani insana dönebildi. O terk edilmişliğin vermiş olduğu acı terini kana dönüştürmüştü. Birazcık gözünüzde canlandırmaya çalışın lütfen. Zeytin iki taş arasında ezildiği gibi o da günahlarımız altında inim inim inleyerek eziliyordu. Ve acıdan kaynaklanan haykırışı Matta 27. bölümde şöyle okuyoruz 46. ayette. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin? Bakın, düşünebiliriz. Tanrı neden yalnız bırakmıştı? Neden sırtını dönmüştü? Değerli kardeşler, bakın yine bize yanıtını 22. mezmurun 3. ayeti veriyor. Oysa sen kutsalsın. Demek ki niçin terk ettin? Terk ettin çünkü kutsalsın. Yani kutsal olan Tanrı günaha bakamazdı. Çünkü İsa Mesih çarmıhta günah kütlesi olmuştu. Tüm insanlığın günahlarını yüklenmiş olduğu için. Değerli kardeşler, günahtan dolayı güneş bile görkemini örtmüştü. Ve ortalık, değerli kardeşler, karanlığa bürünmüştü. Karanlık neyin simgesiydi? Günahın simgesiydi, değerli kardeşler. Çünkü Rabbimiz, evet, günah kütlesi olmuş ve Baba Tanrısı, evet Baba Tanrı o yüzden ona bakamazdı. Evet, Rab Tanrı günahı görmezlikten gelemezdi. Adaleti bunu gerektiriyordu ve günahın gölgesi bile olmayan İsa'nın üzerinde tüm insanlığın günahını görüyor ve sevgili oğlundan uzaklaşıyor. Yeşaya ilginç bir ifade kullanıyor. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu diyor 53. bölüm 2. ayette. Ve bakın, kırbaçlandığı zaman, yüzüne tükürüldüğü zaman, dövüldüğü zaman baba onunla birlikteydi. Çivilerle delindiğinde de baba onu bırakmadı. Ama son o 3 saat içinde o kusursuz kanını dökerken baba tarafından yalnız bırakılmıştı Rabbimiz. Biz insanlara olan sevgisinden dolayı babasından ayrılmayı göze almıştı. Evet, değerli kardeşler, Rabbimiz böyle bir deneyimi hiç ama hiç yaşamamıştı. 3 kez mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın ya da kurtuluş planı içinde başka bir seçenek varsa dediğinde Rabbimiz, yanıt neydi değerli kardeşler? Yanıt yoktu. Bu ne demekti? Bu, günahsız olan Rabbimiz İsa Mesih'in yerimize ölmesinin dışında başka bir yol olmadığını göstermektedir. İşte bu nedenle değerli kardeşler, gökler suskundu. Evet, aslında Tanrı'nın sessiz kalması bir yanıttı değerli kardeşler. Çünkü Rab ona şu mesajını veriyordu: Baba Tanrı, senden başka bir seçenek yok. Evet, o yüzden Efesler 2. bölüm 4. ayette diyor ki, merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için. Evet, bu yüzden onu, biricik parçasını ölüme teslim etmişti. Ve Yeşaya şöyle devam ediyor, 10. ayette 53. bölüm, Yeşaya 53. bölümde, Rab onun ezilmesini, diyor ki ezilmesini uygun gördü. Bakın ne kadar önemlisi, ne kadar değerlisin sevgili kardeşim. Peki bu noktada şu soruyu sormak yerinde olmaz mı değerli kardeşler? Peki Rab kaba baktığında olacak olan her şeyi net bir şekilde görmüş olmasına karşın neden devam etti? Yani o sürecin devamına izin verdi. Neden bırakmadı? Neden geri durmadı? İşin yürümesine, sonuçlanmasına izin verdi. Bakın değerli kardeşler, kase çarmıhın simgesiydi aynı zamanda. Kase Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesiydi. Yeşaya'da ifade edildiği gibi 51. bölümde okumuştuk 17. ayette. Seçme özgürlüğü olmasına karşın Rabbimizin seçimini neden canını feda etme yönünde kullandı? Değerli kardeşler, bakın kutsal kitap bize o kadar güzel ifade ediyor ki, yani Rabbimizin hayır deme hakkı olmasına rağmen hayır demiyor, sürecin işlemesine izin veriyor. Bakın, diyor ki, canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Bakın, onu kimse itmedi. Onu kimse zorlamadı. Bakın, seçme özgürlüğü olmasına rağmen, bize olan sevgisinden dolayı, seçimini, canını çarmıhta feda ederek yerine getirdi değerli kardeşler. Bu yönde, canını verme yönünde kullandı. Neden diye sorabilirsiniz. Ben şöyle düşünüyorum. Detaylı bir şekilde baktığımda, bence evet günahlarımızı gördü, kurban olacağını gördü, acıları gördü, korkunç o terk edilmişliği gördü. Ama bunları kucaklayan bir durum söz konusuydu. En altta senin kurtuluşun. Rab kaba baktığında en dipte hepsini kucaklayan senin kurtuluşun vardı. Rab senin kurtuluşunu gördü ve sana olan sevgiden dolayı evet bu sürecin devamı etmesine izin verdi değerli kardeşler. Bakın öğrencileriyle birlikte fırtınaya yakalandıklarında tek bir sözle fırtınayı dindirdi. Kötürüme kalk ve yürü dediğinde tek bir sözle kötürümün yürümesini sağladı. Ama tek bir söz yeterli değildi senin ve benim kurtuluşum için. Bunu ben özellikle söylüyorum yeri geldiğinde. Kurtul demekle, özgür ol demekle mümkün değildi. Hayatını o acımasız çarmıhta senin için feda etmesi gerekiyordu. İşte bizim ona karşı hiçbir iyilik bizde bulunmamış olmasına rağmen Rab bizi sevdi, bize değer verdi değerli kardeşler. Onun için bir şeyler yapıyorum diye yaptığından dolayı da ortaya çıkan sonuçtan dolayı da hiç övünme kardeşim. İyi olan hiçbir şey yok bizde. Onun için Kutsal Kitap Yuhanna 4. bölümde çok net bir şekilde bu gerçek vurgulanıyor. Bakın diyor ki 10. ayette Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu diyor günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. İşte sana olan bu sevgi o acımasız çarmıh ölümüne katlanmasına neden olmuştu. Bundan dolayı bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Ben sormak istiyorum sizlere. Bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Değerli kardeşler, Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Paulus Romalılara yazdığı mektupta dile getiriyor bunu. 5. bölüm 8. ayette. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Emin olun değerli kardeşler, bu olağanüstü sevgiyi ben size açıklayamam. Bu olağanüstü sevgiyi anlamamız o kadar mümkün değil. Ancak biz bu sevgiyi değerli kardeşler, onun merhamet dolu ellerinden ancak alabiliriz ve kabul edebiliriz. Ve kabul eden herkes için kapı ardına kadar açık. Davet herkes için ama kurtuluş için de kişinin içeriye girmesi gerekiyor. Değerli kardeşler, ama iman edip içeriye girdiğinde, evet, giriş sonucu kurtulduğunda, yeniden doğup Tanrı çocuğu olduğunda da 1. Petrus 1. bölüm 18. ayet ifade ettiği gibi Rab İsa Mesih'in yaşamı yönünde onun yürüdüğü yolda yürümen gerekiyor. Lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle diyor kurtuldunuz. Eğer sonuç buysa, eğer onun kanıyla kurtulduysak sevgili kardeşler, o zaman biz kendimize ait değiliz. Bu beden ona ait. Satın alınmış bir beden var. O zaman ben bu bedeni kendim için değil, Rabbe yücelik getirecek nitelikte kullanmam gerekiyor. Çünkü Korintoslara yazılan ilk mektup 6. bölüm 20. ayette diyor ki, onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Evet, o zaman sorabiliriz kendimize. Değerli kardeşler, bedenlerimiz ona aitse ya da ona ait olduğumuzu söylüyorsak, gerçekten hayatımıza baktığımızda aldığımız kararlar, attığımız adımlar, planlarımız, tasarılarımız,
Rabbe, o acımasız çarmıhta senin için hayatını feda eden ve seni sonsuz sevgiyle seven Tanrı'ya yakışır nitelikte mi?